8. ayrım. Eten. Aralık ayının ikinci yarısı. 1881. Sevgili Theo, sanıyorum kimi kez sırf aşırı gerçekçi olduğu için bir kitabı yarıda bırakırsın sen. Bu mektubuma biraz sabır ve merhamet göster. Oldukça kaba saba olmasına karşın sonuna dek oku, rica ederim. Lahey'den de yazdığım gibi seninle konuşacak bazı şeylerim var. Artık döndüğüme göre, Lahey yolculuğumu anımsadıkça duygulanmamam olanaksız. Mauve'a gittiğimde çevirenin notu Anton Mauve, Vincent'ın resimlerini gösterip fikir almaya gittiği ressam. Yüreğim çarpıyordu bayağı. Bu da beni boş vaatlerle oyalayacak mı diye soruyordum kendime. Yoksa burada bana başka türlü mü davranılacak? Ve gördüm ki bana her bakımdan yardımcı oldu. Hem iyi niyetle hem de kılgın açıdan ve beni yüreklendirdi. Her yaptığım ya da dediğimi onaylayarak değil ama tam tersine. Ancak bana şu ya da bu doğru olmamış dediğinde hemen ekliyordu. Bir de şöyle ya da böyle dene. Bu da sırf eleştirmek için eleştirmekten çok başka bir şey elbette. Adamın biri sana hastasın dese bu pek fazla işine yaramaz. Ama derse ki şunu şunu yap iyileşirsin, o zaman öğütleri yerindedir. Sana yardım edecek olan da budur. Neyse, ondan ayrıldığımda birkaç yağlı boya etüt ile birkaç sulu boya resim yapmış bulunuyordum. Bunların birer başyapıt olduklarını söyleyecek değilim elbette. Ama içlerinde sağlam ve gerçek bir şeyler olduğuna inanıyorum. En azından şimdiye dek ürettiklerimde olduğundan daha çok. Yani bunlarla artık ciddi şeyler yapmaya başladığımı sanıyorum. Şu sırada elimde biraz daha fazla teknik malzeme, yani boya ve fırça bulunduğundan dünyada her şey yepyeniymiş gibi geliyor. Şimdi yapılacak şey bu duyguyu çalışmaya dönüştürmek. Bunun için de ilk iş yeterince uzaklık sağlayabileceğim kadar geniş bir oda bulmak. Mauve'un etütlerimi görür görmez söylediği ilk şey modeline çok yakın oturuyorsun oldu. Bu da birçok durumda oranı ayarlamak için gerekli ölçüleri alabilmeyi hemen hemen imkansız kılıyor. Onun için en kısa zamanda bu sorunu çözümlemek gerek. Bir yerlerde çok geniş bir oda ya da ahır gibi bir şey kiralamaya çalışmalıyım. Pek pahalıya da oturmaz bu. Bizim buralarda bir işçi kulübesinin yıllık kirası 30 gulden falan. Dolayısıyla bir kulübenin iki katı genişlikte bir odanın kirası 60 guldenden fazla olmaz. Gücümün yetmeyeceği bir para değil bu. Bir ahıra baktım ama çok eksiği var. Özellikle kış ayları için çok elverişsiz. Gene de havalar biraz yumuşayınca orada çalışabilirim gibi geliyor. Ayrıca burada bir takım zorluklar ortaya çıkarsa, yalnızca Eten'de değil, Brabant'ın öteki köylerinde de modeller bulabileceğimi sanıyorum. Öte yandan, Brabant'ı çok sevmeme karşın, Brabant köylüsü tipinden değişik figürlerden de tat alıyorum. Örnekse, Schweningen'i çok çok güzel buluyorum hala. Ama artık buradayım ve burada çok daha ucuz yaşayabilirim. Mauve'a daha iyi bir stüdyo bulmak için elimden geleni yapacağıma söz verdim. Ayrıca daha iyi boya ve daha iyi kağıt kullanmaya başlamalıyım artık. Gene de etütler ve eskizler için ingres kağıdı gayet iyi. Üstelik değişik boyutlarda resim defterlerimi kendim yaparsam hazır almaktan çok daha ucuza gelecek. Elimde hala biraz ingres kağıdı var ama sana gönderdiğim o etüdü geri yollarken biraz da o Türk kağıttan ekler misin? Çok makbule geçecek, inan. Ama öyle ölü beyazı olmasın. Daha çok yani boyanmamış, doğal keten rengi gibi. Soğuk tonlar istemiyorum. Ah Theo, tonlar ve renkler ne büyük şeyler. Bunları hissetmeyi öğrenemeyen biri ise gerçek yaşamdan ne kadar uzakta. Mauve, daha önceden görmediğim birçok şeyi görmeyi öğretti bana. Bana söylediklerini bir gün sana da söylemek isterim. Çünkü senin de iyi göremediğin birkaç şey vardır belki. Neyse, umarım sanat sorunlarını karşılıklı tartışacağımız günler gelecek. Mauve'un para kazanmak konusunda bana dediklerini düşündükçe, içimde doğmaya başlayan kurtuluş duygusunu bilemezsin, düşleyemezsin bile. Düşünsene, kaç yıldır bir çeşit sahte konumda didinip sürüklenip duruyorum. Şimdi ise birdenbire gerçekten aydınlatan bir şafak söküyor. orada yapıp yanımda getirdiğim iki sulu boya resmi görebilmeni isterdim. Çünkü benimkilerin de herhangi bir sulu boya resim gibi olduklarını hemen görecektin. Bir sürü kusurları var. Herkesten önce kendim kabul ederim ki ikisinden de pek memnun değilim. Gene de şimdiye dek yaptıklarımdan tümüyle değişik, çok daha parlak ve açık seçik ikisi de. İleride yapacaklarımın daha da parlak, daha da açık seçik olacağını gösteriyor bu. İnsan istediklerini ilk ağızda yapamıyor ki, zamanla, yavaş yavaş olacak. O iki resmi şimdilik kendime saklamak istiyorum. Burada yapacaklarımla ileride kıyaslamak üzere. En azından Mov'un yanında yaptıklarım kadar iyi olması gerekir bundan sonrakilerin. Her ne kadar Mov birkaç ay daha uğraşıp çalıştıktan sonra yanına döndüğümde, diyelim Mart ayında, satışa sunulabilecek resimler yapacak durumda olacağımı söylüyorsa da şimdi oldukça zor bir dönem geçiriyorum. Model, stüdyo, resim ve boya malzemelerinin masrafları hep artıyor ve henüz bir şey kazandığım yok. Gerçi babam gerekli masraflar konusunda kaygılanmamamı söyledi, doğru. Mov'un hakkımda dediklerinden olsun, orada yapıp getirdiğim etüt ve desenlerden olsun çok memnun kaldı kendisi. Gene de tüm masrafların babamın cebinden çıkması çok üzüyor beni. Sonunda her şeyin yoluna gireceğini umuyoruz elbette ama gene de içimde ağır bir yük bu. Çünkü buraya geldiğimden beri babam benden hiçbir kazanç sağlamış değil. Buna karşılık bana örneğin bir ceket ve pantolon aldı. Bunlara ihtiyacım olmasına karşın almasını istemiyordum. Çünkü babamın benim yüzümden para harcamasını istemiyorum. Üstelik de söz konusu ceketle pantolon üstüme uymadığına, dolayısıyla hemen hemen hiçbir işe yaramadıklarına göre. Al işte, yaşamın küçük eziyetlerinden biri de bu. Ayrıca sana daha önce de söylediğim gibi tümüyle özgür olamamak çok çok gücüme gidiyor. Gerçi babama her kuruşun hesabını vermek zorunda değilim görünüşte ama o neye, ne kadar para harcadığımı tamı tamına biliyor her zaman. Sonra, kimseden sır saklamıyorum ama elimi herkese de göstermek istemiyorum doğrusu. Aslında sırrım olsa bile sevdiklerimden saklamam. Oysa babama karşı duygularım, örneğin sana ya da Mov'a karşı olan duygularımla aynı değil. Elbette seviyorum onu da ama sana ve Mov'a olan sevgimden, sevecenliğimden çok başka bir duygu bu. Babam beni anlayamaz, dolayısıyla gerçek bir sempati gösteremez. Bense babamın sistemini bir türlü benimseyemiyorum. Korkunç bir baskı yaratıyor üstümde, boğulacak gibi oluyorum. Ben de İncil'i okuyorum ara sıra, tıpkı Michelet'i, Balzac'ı ya da Eliot'u okuduğum gibi ama İncil'de babamın gördüklerinden çok daha değişik şeyler görüyorum. Babamın o akademik görüşüyle kutsal kitapta bulduklarını ise ben hiç bulamıyorum orada. Papaz'dan Kate, Goethe'nin Faust'unu dilimize çevirdi ya, annem de babam da kitabı okumuşlar. Çünkü çeviriyi bir din adamı yaptığına göre demek ki kitap ahlaka aykırı değil. Ne demek bu Allah sen? Ancak koca yapıtı zamansız bir aşkın kaçınılmaz ve ölümcül sonuçları olarak görüyorlar yalnızca. İncil'i de gerçekten anladıkları yok. Öte yandan Mov'u ele alalım örneğin. Derin bir şey okuduğunda hemen bu, şu ya da bu anlama gelir deyivermiyor. Çünkü şiir öylesine derin, öylesine elle tutulmaz bir şey ki sistematik bir biçimde tanımlanamaz. Mov'un ince bir duyumsallığı var ve bana sorarsan duyumsallık bir sürü tanımlamadan da eleştiriden de çok daha değerli. Ben kitap okuduğumda aslında pek fazla da okumuyorum. Yalnızca birkaç yazar, rastlantı sonucu keşfettiğim birkaç kişi. Bunu o yazarlar dünyaya benden daha geniş açıdan, daha yumuşakça, daha sevecenlikle baktıkları için, yaşamı benden daha iyi tanıdıkları için, onlardan bir şeyler öğrenebileceğim için yapıyorum. Yoksa iyilikmiş, kötülükmüş, ahlakmış, ahlaksızlıkmış, bu gibi saçmalıklar hiç mi hiç ilgilendirmiyor beni. İşin aslına bakarsan neyin iyi, neyin kötü olduğunu, neyin ahlak, neyin ahlaka aykırı olduğunu her zaman bilmek kesinlikle olanaksız. Bu ahlak, ahlaka aykırılık sözleri istemesem de gene K'ye getiriyor sözü. Daha önce de yazmıştım ya sana, olay hiç durmadan iyiden kötüye doğru gelişiyordu zaten. Doğruydu dediklerim. Aynı şeyleri yineliyorsam beni bağışla. Amsterdam'da olanlar konusunda sana neler yazdığımı gerçekten anımsamıyorum. Oraya giderken şöyle düşünüyordum. havalar öylesine yumuşadı ki belki, hayır, hiçbir zaman Aslan'ın da buzları erimeye başlamıştır. Bir akşam Kaisergrat Caddesi'nde ağır ağır yürüyerek evlerini aradım ve buldum. Kapıyı çaldım. Ailenin hala sofrada olduklarını işittim. Ama hizmetkâra içeri buyur etmesini söylediler. K'den başka hepsi oradaydı. Hepsinin önünde tabakları duruyordu ama masada fazladan bir tabak yoktu ve bu ayrıntı benim dikkatimi çekti elbette. K'nin evde olmadığına inanmamı istediklerinden tabağını kaldırmışlardı ama ben onun orada olduğunu biliyordum ve oynadıkları bu komedi, hatta farz, gereksiz göründü. Bir süre sonra, alışılmış merhabalardan, havadan sudan konuşmalardan sonra sordum. K nerede? Amcam karısına dönerek sorumu ona yineledi. Annesi K nerede? Bunun üzerine annesi hanım, K evde yok diye karşılık verdi. O sıra daha fazla bir şey sormadım. Arte'deki sergiden falan söz ettim, yemekten sonra ötekiler ortadan yok oldular. S amca, karısı ve bendeniz yalnız kaldık. Söz konusu sorunu tartışmaya oturduk. Görüşmeleri bir din adamı ve baba gibi açan S amca, bendenize yollamak üzere bir mektup yazmış olduğunu, bu durumda mektubu yüksek sesle okuyacağını söyledi. Ama ben yeniden sordum. K nerede? Kentte olduğunu çok iyi biliyordum çünkü. S amca, senin geldiğini işitir işitmez K evden çıktı dedi. Onu çok az tanırım ama gösterdiği bu soğukluğu, kabalığı, iyiye mi kötüye mi yoracağımı ne o anda biliyordum ne de şimdi bile kesinlikle bilebiliyorum. İnan bana. Bildiğim tek şey K'nin benden başka hiç kimseye böylesine soğuk, ters ve kaba davrandığını ömrümde görmediğim. Dolayısıyla pek bir şey demedim ve sükunetimi bozmadım. Şu mektubu işitsem de olur, işitmesem de dedim. Aldırdığım yok. Derken mektup başladı. Son derece saygıdeğer ve alimane bir belgeydi bu ve içinde hemen hemen hiçbir şey yoktu. Yalnızca bir daha mektup yazmamam isteniyor ve bu ilgiyi içimden atmak için geçerli ve yeterli çaba göstermem öğütleniyordu. Sonunda okuma faslı bitti. Sanki kilisedeki papazın sesini gösterişli biçimde yükseltip alçaltarak amin dediğini işitiyormuşum gibi geldi. Mektubun tümü ise olağan bir vaaz kadar az etkilemişti beni. Derken konuşmaya başladım elimden geldiğince nazik ve sakin bir havayla. Evet, bu görüşleri daha önce de duymuştum. Ama şimdi başka ne diyeceklerdi? S amca yüzünü bana kaldırdı. Mektupta insanoğlunun duygusal ve düşünsel yetilerinin doruğuna varıldığına besbelli inanmamış olmam onu çok üzmüş gibiydi. Ona kalırsa denilecek başka hiçbir şey olamazmış. Bu havada sürdürdük konuşmayı. M yenge de arada bir söze karıştı. Derken ben biraz heyecanlandım ve öfkelendim. Bunun üzerine S amca da öfkelendi. Bir din adamı ne kadar öfkelenebilirse işte. Sonunda Allah belanı versin demedi ama S amcanın o sıradaki havasında olan herhangi biri din adamı olmasaydı eğer söylerdi o lafı. Aslında babamı da S amcayı da kendime göre severim bilirsin. Bu yüzden tavrımı biraz değiştirdim. Azıcık alttan aldım. Öyle ki sonunda istersem gece orada kalabileceğimi söylediler. Ben kapıdan girdiğimde K evden kaçıyorsa dedim, gece burada kalmamın vakti gelmemiş demektir. Başka yerde kalırım. Derken hangi pansiyonda kaldığımı sordular. Ben de henüz bilmiyorum dedim. Bunun üzerine amcam da yengem de ille beni ucuz ve iyi bir yere götürmek konusunda direndiler. İnanır mısın, o iki ihtiyar soğuk, sisli, çamurlu sokaklarda önüme düştüler. Gerçekten de çok temiz ve ucuz bir hana götürdüler. Gelmeyin diye ne kadar yalvardımsa da dinlemediler. İnatla yol göstermekte ısrar ettiler. Anlıyorsun ya, insanca bir şeyler vardı bu davranışlarında ve sakinleşmemi sağladı. Amsterdam'da iki gün kaldım. S amca ile bir kez daha konuştum ama K'yi bir kez olsun göremedim. Ne zaman oraya gitsem benden kaçtı. Onlar her ne kadar olayı bitmiş ve kapanmış olarak düşünseler de aynı görüşte olmadığımı kendilerine bildirdim. Zamanla onlarla aynı görüşe varacağıma kesinlikle inandıklarını söylediler bunun üzerine. Geçenlerde Michelet'in La Femme, La Religion et La Prêtrine, Kadın, Din ve Papaz okudum. Bu gibi kitaplar gerçeklikle dolu ama gerçeklikten daha gerçek olan nedir? Yaşamın kendisinden daha çok yaşam nerededir? Ve bizler, elimizden geldiğince yaşamaya çalışan bizler, neden daha yoğun yaşayamıyoruz? Amsterdam'da geçirdiğim 3 gün süresince kendimi çok yalnız ve kimsesiz hissettim. Felaket kötüydüm. Amcamla yengemin gösterdiği iyi yüreklilik, tüm o tartışmalar, hepsi öylesine kasvetliydi ki. Sonunda iyice depresyona düştüğümü hissettim. Dedim ki kendime, yeniden melankoliye dalmayacaksın değil mi? Sonra gene kendi kendime, seni sersemletmelerine izin verme dedim. Ve pazar sabahı son bir kez S amcayı görmeye gittim. Şimdi diyeceklerimi yalnızca dinle amcacığım dedim. K bir melek olsaydı benim için çok yüce olurdu ve bir meleğe aşık olmayı uzun süre göze alamazdım. Şeytanın biri olsaydı onunla hiçbir zaman ilişki kuramazdım. Oysa şu durumda onu gerçek bir kadın olarak görüyorum. Bir kadının tutkuları iyi ya da kötü ruhsal tepkileriyle ve onu çok seviyorum. Dediklerim doğru. Bundan dolayı çok mutluyum. K meleğe ya da şeytana dönüşünceye kadar benim de tavrım ve elimizdeki sorun değişmeyecek. S amca karşılık olarak pek bir şey söyleyemedi. Yalnızca ağzının içinde kadınların tutkularıyla ilgili bir şeyler geveledi. Bu konuda neler dediğini pek iyi hatırlamıyorum. Sonra da kilisenin yolunu tuttu. Orada insanın katılaşması, hatta taşlaşması şaşırtıcı bir şey değil. Kendi deneyimlerimden biliyorum bunu. İşte böyle. Sevgili ağabeyin sersemlemek istemiyordu ama sersemlemiş gibi bir hali vardı. Sanki soğuk, sert, ak badanalı bir kilise duvarına gerektiğinden çok daha uzun süre dayanmış kalmış biri gibiydi. Ve de, gerisini de anlatmamı ister misin oğlum? Gerçekçi olmak biraz tehlikelidir ama. Theo, sen kendin de gerçekçisin. Benim gerçekçiliğime biraz daha katlan. Kimi kişilerden gizlim saklım yok. Sırlarım bile onlar için sır sayılmaz demiştim. Bu sözümü geri almıyorum. Hakkımda ne düşünürsen düşün, yaptıklarımı ister onayla ister onaylama, hiç önemli değil. Devam ediyorum. Amsterdam'dan Harlem'e gittim. Küçük kız kardeşimiz Willemien ile çok hoş birkaç saat geçirdim. Birlikte yürüyüş yaptık. Akşam Laha'ya gittim. Saat 7 civarında Mov'un oraya vardım. Dedim ki, dinleyin Mov, siz Eten'e gelip palet sanatının esrarlarını bana açmaya niyetliydiniz. Ama ben bunun yalnızca birkaç günde olamayacağını düşündüğümden kalkıp size geldim. Eğer kabul ederseniz 4 ya da 6 hafta ya da sizin istediğinize göre daha az ya da daha çok kalırım. Bir şeyler yapıp yapamayacağımı görürüz. Sizden bunca şey rica etmek benim için büyük cesaret biliyorum ama je le pardonnerai. Çevirenin notu, sırtıma hançer saplanmış. Bunun üzerine Mov yanımda herhangi bir çalışma getirip getirmediğimi sordu. Evet, birkaç etüdüm var deyip gösterdim. Bunları çok beğenip gereğinden fazla övdü. Arada eleştiriler de yaptı ama çok az. Ertesi gün bir natürmort hazırladık. Bana paletin nasıl tutulması gerektiğini göstererek işe başladı. O günden beri birkaç yağlı boya etüt ile iki sulu boya resim yaptım. İşte çalışmanın sonuçları bunlar. Ancak eller ve beyinle çalışmak yaşamda her şey demek değil. Daha önce de sözünü ettiğim gerçek ya da gerçek dışı kilise duvarının soğuğu iliklerime işlemiş. Ruhumun en derinlerini dondurmuş gibiydi. Bu duygunun beni sürekli sersemletmesini istemiyordum. Düşündüm ki bir kadınla birlikte olmak istiyorum. Aşksız, kadınsız yaşayamam. Eğer içinde sonsuz, derin, gerçek bir şey yoksa yaşama da değer veremem. Derken ondan başka hiç kimse olamaz dedikten sonra nasıl başka bir kadına gitmeye kalkarsın diye sordum kendime. Akla uzak bu. Her türlü mantığa aykırı. Bu soruma verdiğim yanıt şu oldu. Efendi kim? Mantık mı? Ben mi? Ben mi mantık için yaşıyorum yoksa mantık benim için mi geliştirilmiş? Ve akla uzak davranışlarımda, saçmalıklarımda hiç mi akıl, hiç mi anlam yok? Yaptığım ister doğru olsun ister yanlış, başka türlü davranamam. O Allah'ın belası duvar çok soğuk, çok üşütüyor beni. Bir kadına ihtiyacım var. Sevgisiz yaşayamam. Yaşayamayacağım.